Ayrım 5. Falls Anıları, Gerry Adams, sayfa 49. Birlik ve Sendikalar. I'm a good old working man, each day I carry a wheat in can. A large penny, bap, and a clipe of ham, I'm a good old working man. Ben yaşlı bir işçiyim, her gün elimde küçük bir teneke tas taşırım. Bir tekliklik, büyük bir somun ve bir parça jambon, ben yaşlı iyi bir işçiyim. Belfast Sokak Şarkısı. Batı Belfast halkı, bütün şehir içinde azınlık olsa da, Katolik nüfusun artışı halkın diğer kesimlerine göre daha dikkat çekiciydi. Nüfustaki bu çarpıcı artış, mezhepsel keskinliklerin ateşini körükleyenler için benzin sağlamış oldu. Ve bu artışa bağlı olarak da Belfast keten endüstrisi gelişmesini sürdürdü. Makinecilik, tuğla yapımı, gemi inşası, halat yapımı gibi yardımcı endüstri dalları sıçrama yaparken, ustalık isteyen işlere ve yönetim kademelerine Katoliklerin getirilmemesi için bütün gayretler sarf edildi. Çalışanları bölme ve birlikçi sınıfın üstün pozisyonunu koruma politikasının bir parçası olan bu çabalar başarılı oldu. Bu suretle de Falls yolu insanları Springfield yolundan Northumberland Caddesi'ne kadar uzanan Blackstaff, Milford, Ross, Greve, Craig, Charter, Kennedy ve Durham Caddesi dokuma şirketi fabrikalarında düşük ücretlerle işe alındı. Erkekler genelde vasıfsız işçi, arabacı ya da inşaat işçisi olarak işe alınırken, fabrikalarda çalışanlar kadınlar ve çocuklardı. Devamlı olarak yüksek düzeydeki erkek işsizliğinden dolayı, Batı Belfast'ta yaşamın değişmez özelliğidir. Fabrikalarda düzenli işe sahip olan kadınlar ekmeği asıl kazananlar haline geldi. En düşük ücretten işe alınıyorlardı. Hafta içinde sabah saat 8'de kahvaltı ve 13'te esas yemek araları olmak üzere sabahın 6.30'undan akşam 6'ya kadar köle gibi çalışıyorlardı. Cumartesi günleri mesai öğleyin bitiyordu. Keten, hepsi de işçilerin sağlığı için fazlasıyla tehlikeli olan 9 farklı işlemden geçmek zorundaydı. Ve bu nedenle 100 yıl dönümünde kadınlar haftada hatırı sayılır 8 şilin kazanıyorlardı. Fabrika işçileri genellikle yaptıkları işin bir tarifi olan değişik isimlerle çağrılıyorlardı. Elbiseci, dokumacı, makaracı, keten pürüzlendirici, İplikçi, temizleyici, bantçı, eğirici, kumaş gerici ve sarmacı. Aşağıdaki mısralarda da belirtildiği gibi bu işçilerin kendilerine ait bir kast sistemi vardı. Oh, my name is Rosie Mullen. I'm a duffer in the mill. My boyfriend doesn't know it, and I hope he never will. For if he gets to know it, he would drop me on the spot. And that would never do, because I love him a hell of a lot. Do you breed a fight? We are the rovers. For it's, if you want to breed a fight, oh, we are the jolly fine rovers. 20 duffers in a room, oh, but they were cozy. They sang so sweet, so very, very sweet, that they charmed the heart of the band tire, oh, the band tire, oh, the band tire, oh, the lovely blue-eyed band tire, oh. Oh, do you know her, or do you not, this new doffing mistress that we have got? Oh, Agnes Savage is her name, and she hangs her coat upon the highest frame. Ra-de-ri-fle-ra, ra-de-ri-fle-ri. Oh, Monday morning when she comes in, she hangs her coat upon the highest pin. She turns around for to view her girls, saying, damn you duffers, lay up your ends. Ra-di-ri-fle-ra, ra-di-ri-fle-ri. Oh, benim adım Rosie Mullen. Ben fabrikada elbiseciyim. Erkek arkadaşım bunu bilmiyor ve dilerim hiç öğrenmez. Bir de öğrenirse oracıkta beni bırakır. Ama bu asla olmayacak çünkü onu deliler gibi seviyorum. Siz kavga mı istiyorsunuz? Biz iplikçileriz. Yine de kavga istiyorsanız, biz gamsız mükemmel iplikçileriz. Bir odada 20 elbiseciydiler. Sıcak ve rahat. O kadar güzel şarkı söylüyorlardı ki, çok güzel. İşte çaldılar bantçının kalbini. Bantçının, bantçının. Tatlı mavi gözlü bantçının. Biliyor musun o kızı yoksa bilmiyor musun? Bu bizim yeni elbiseci kızımız. Agnes Savage'dir onun ismi. Ve asar paltosunu hep yukarıya. Radi Riflera, Radi Rifleri. Pazartesi sabahı içeri girdiğinde asar paltosunu en yüksek kancaya. Şöyle bir döner etrafında gözleyerek diğer kızları seslenir. Allah'ın belası elbiseciler, kaldırın kıçlarınızı. Radi Riflera, Radi Rifleri. 1874 yılında yeni yasanın ortaya koyduğu düzenlemeye kadar çocuklar, daha çok da kız çocuklar, yetişkinlerle aynı saat çalışıyorlardı. Bu yasadan sonra ise bir hafta 3 gün iş, 2 gün okul, takip eden hafta ise tersi biçimde çalışma yaşamları düzenlendi. Bu çocuklara yarım günlükçüler deniyordu. 1891'de fabrika işçileri için en düşük yaş 11'e yükseltildi ve 1901'de de 12'ye. 1904-1907 yılları arasında yarım günlükçülere uzun hafta için 3 şilin 4,5 pens, kısa hafta için 2 şilin 11,5 pens ödeniyordu. Dipnot: Şilin eski İngiliz gümüş parası. Pens kısaltılmış D, eski İngiliz kuruşu. Fabrikalardaki çalışma koşulları küçük arka caddelerdeki yaşam koşullarından bile daha kötüydü. Eğirme odalarındaki rahatsız edici sıcak hava, ince keten ipliğinin kopmasını önlemek için sürekli nemli tutuluyordu ve işlemin ilk etaplarında tarama ve örme odalarındaki hava, işlenmemiş ketenden gelen ince lif ya da toz yüzünden boğucu bir durumdaydı. Çıplak ayakla çalışan fabrika işçileri, özellikle de elbise çıkarıcılar, bu lifi soluyorlardı ve ciddi bronş hastalıkları yaygındı. Tüberkülozdan ölüm oranı çok yüksekti. Bu da işçilerin birçoğunun 45 yaşından önce ölmesi sonucunu doğuruyordu ve çocuklar genellikle küçük ve zayıf bünyeliydiler. 1897 yılındaki tifo patlaması 27 bin insanı etkiledi. Bu koşullarda geçen uzun saatler ve yetersiz çay, yayık ayranı, patates, ringa balığı, adi et parçaları ve evde pişen değişik arpa mısır ekmekleri ve soda peksimetlerinden oluşan günlük besin, sürekli hastalıklı vücutlar için çok az şey ifade ediyordu. 1909 yılında şehir hükümet doktoru Bailey resmi bir raporda şunları belirtiyordu: prematür doğumlar en çok imalathane ve fabrikalarda iplik eğirme, dokuma, makine, tütün sarma ve çamaşırhane işlerinde çalışan kadınlar arasında yaygın olarak tespit edildi. Birçok kadın yeterli gıda ve uygun elbise yoksunluğu nedeniyle bu tür işlerde çalışmakta tamamen başarısız görünüyorlar ve loğusalıklarında dahi çalışmaya zorlanmalarının yarattığı stresli ortamlar, sağlık müfettişlerince kontrol edilen birçok genç ve zayıf çocuktaki olumsuz bulguların nedeni olabilir. Yine Doktor Bailey'den nakledelim: büyük ölçüde karanlık, havasız evlerde, yetersiz gıda ve giyimle beraber, sağlığa aykırı davranış kalıpları içinde, elverişsiz koşullarda yaşamaya zorlanmaları nedeniyle, veremin geçmiş yıllarda olduğu gibi en çok yoksullar arasında yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bugün de duyulan bir Belfast sokak şarkısı, bu dönemin olumsuzluğunu, ve evliliğin nasıl akla uygun ama geçici bir kurtuluş sağladığını göstermektedir. Wallflower, wallflower, growing up so high, all the little children are all going to die. All except for Katy McKay, for she is the only one. She can dance, she can sing, she can show her wedding ring. Sarı şebboylar, sarı şebboylar yükseğe büyüyorlar. Bütün küçük çocuklar hep ölüme gidiyorlar. Herkes Katy McKay dışında, çünkü o tektir. Dans edebiliyor, şarkı söyleyebiliyor, evlilik yüzüğünü gösterebiliyor. Fabrikalardaki çalışma rejimi son derece insafsızdı. Eğer işe geç kaldıysanız, günlük çalışma hakkınızı kaybediyordunuz ve ardından da ücret kesintisinin yol açtığı sıkıntılar geliyordu. Uyuşmuşçasına uyuklayan insanları sabahın saat 5'inde ayağa kaldıran, içe işleyen fabrika sirenleri, işçileri zahmetli işlerine davet ederdi. Birçok caddede bir cam tıklatıcı, kimsenin uyuyakalmamasını sağlardı ve kısa sürede caddeler gürültücü, neşeli fabrika işçilerinin kalabalığıyla kararırdı. Dipnot, cam tıklatıcı, işlerine gitmeleri için işçileri zamanında uyandırmak amacıyla tutulan, genellikle elindeki uzun bir sırıkla evlerin üst kat pencerelerine vuran kişi. 5 o'clock, the horn does blow. 5:30, we all must go. If you be a minute late, Owl Jack Horn will shut the gate so early in the morning. Saat 5 boru gürlüyor. 5:30 hepimiz gitmeliyiz. Eğer kalırsan geç bir dakika, yaşlı Jack Horn kapatır kapıyı mutlaka bu kadar erken sabahta. Çalışanların büyük bir kısmı gibi kadınlar da organize değillerdi ve koşullarını düzeltmek için yaptıkları herhangi bir girişim ya da sendikalara üye olma haklarını savunmaları işverenlerin toplu karşı çıkışı ile karşılanıyordu. Yüzyıl dönümünde fabrika işçilerini örgütlemek için bazı girişimler olmuştu. Fakat vasıfsız işçiler arasında sendikaları örgütlemek için yapılan ilk organize çabalar, esnaf ve zanaatçı birlikleri Belfast'ta 1788'den itibaren belirli bir seviyeye ulaşmıştı. 1907 yılında James Larkin'in Ulusal Gemi İşçileri Birliği örgütlenme sorumlusu olarak Belfast'a gelmesiyle yaygınlık kazandı. Bu çalışmalar ilk başta Falls yolu insanlarına doğrudan bir etkide bulunmasa da, Larkin'in Belfast tersanelerindeki tersane işçileri, arabacılar ve kömür taşıyıcıları için bir sendika kurma çalışmalarına kısaca göz atmaya değer. Kısa bir dönem mezhepsel bölünmelerin bir etkisi olmadı ve çalışan sınıf etkili bir emek hareketinde birleşti. Bu birlik işverenlerin ve sivil otoritelerin birçok durumda tek ve aynı insanlardı. RIC ve İngiliz ordusunun ortak engellemeleriyle karşılaştı. Dipnot, RIC, Royal Irish Constabulary, İrlanda Kraliyet Polis Teşkilatı'nın kısaltılmışı. 1922'ye kadar İrlanda'nın 32 kontluğundaki polis gücünün adı. Bu tarihten sonra polis 26 kontlukta Garda Siochana ve 6 kontlukta da RUC, Royal Ulster Constabulary olarak düzenlendi. Birlikçi basın, politikacılar ve işverenler onu bir Katolik ve sosyalist olarak kötüleyip, Protestan işçileri de çalışma hayatındaki kargaşalıklara katılmaması noktasında uyararak, Larkin'in ayağını kaydırmak için yapabileceklerinin sınırına vardılar. Mayıs ayında Belfast tersanelerindeki sendikalı işçilerin işten çıkarılması, işverenlerin Liverpool'dan grev kırıcıları getirmesi ve greve uymayanları çalıştırmasıyla kısa sürede diğer iş yerlerini de sıçrayan greve yol açtı. Binlerce ilave RIC ve İngiliz askeri, grev kırıcıları korumak üzere şehre çağrıldı ve işverenler de kendileri için uygun olanı işe almayı ya da kovmayı sağlamak için herhangi bir sendika ya da birliği temsil eden kimsenin kendileri tarafından tanınmayacağını ve eğer 3 gün önceden yazılı bir uyarı olmadan greve çıkılması söz konusu olursa, grevcilerin işten çıkarılıp işlerinin başkasına verileceğini bildirdiler. İşini geri isteyen her işçiye koşulları kabul ettiğini belirten bir dokümanı imzalaması için 15 Temmuz'a kadar süre verildi. Doküman reddedildi. İşçiler erk sahiplerinin özellikle çılgın Temmuz ayında kendilerini bölmek için gösterdikleri cinnet getirici çabalarına rağmen birliklerini bozmadılar ve grevde olan işçiler Belfast Ticaret Konseyi, Karma Marangozlar ve Doğramacılar Topluluğu Belfast Şubeleri, Belfast Demir Yolcuları ve Keten İşçileri dahil olmak üzere diğer işçiler tarafından desteklendi. Dipnot, Çılgın Temmuz ayı, her yıl Temmuz'un 12'sinde gerçekleştirilen Ana Orange Protestan Birlikçi kutlamasından önceki ve sonraki haftalarda bir dizi daha küçük Orange gösteri ve seremonileri gerçekleştirilirdi ve Orange'ların arzuları en yüksek derecesine ulaşırdı. Orange insanları sık sık Katolik komşuları veya iş arkadaşları ile konuşmak için dururlardı ve Temmuz boyunca onlara bir başka türlü dostça davranırlardı. Larkin'in çabaları Belfast'ta göze çarpan üyeleri arasında Dennis McCulloch, Balmer Hobson, Robert Lind ve Sean McDiarmada'nın bulunduğu İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşlik Birliği'nin IRB, bir edebiyat ve tartışma grubu olan Dungannon kulüpleri tarafından da desteklendi. Temmuz'un sonuyla beraber 2500 tersane işçisi, kömür taşıyıcısı ve arabacı grevdeydi ve grev RIC saflarına dahi sıçradı. Bu örgütteki yakın isyan durumu, sözcüleri muhafız Burritt'in azledilmesine ve diğer muhaliflerin de yerlerinin değiştirilmesine rağmen hükümeti RIC üyelerinin maaşlarında iyileştirme yapmaya ve koşullarını düzeltmeye zorladı. Ağustos ayında mezhepsel şiddeti provoke etme çabası içinde Batı Belfast'ta ilave birlikler yerleştirildi. Burada amaç açıkça yerel halkla kendileri arasındaki uyuşmazlığı provoke etmeydi. Falls kısım kısım kordon altına alındı ve burada kalanlar durduruldu, arandı ve sorgulandı. Bu tacizler Ağustos'un 12'sinde askerler Grosvenor yolu üzerinde toplanan kalabalık bir Katolik grubunun üzerine ateş açana kadar gösterilere ve ayaklanmalara yol açtı. İki kişi öldürüldü ve birçok kişi de ciddi şekilde yaralandı. Bu sırada Falls yolunda bulunan Larkin, kentin başka bir bölgesinde grevler olurken, Falls bölgesinde bulunan İngiliz birliklerinin şiddetini yerel işçi liderleriyle beraber duyurdu. Fakat birlikçi gazeteler bu silahlı saldırıyı, emek hareketlenmesini, İrlanda'daki birlikçi hedeflere karşı girişilmiş bir tertip olarak göstermek gayesiyle kullandı. İngiliz sendika liderleri endişe içinde Belfast'a koştular ve burada Larkin'in fikirlerini alma ihtiyacı duymadan işverenlerle görüşmelere başladılar. Ücret artışında ve işverenlerin sendikasız işçileri işe alma hakkı konusunda anlaşmaya vardılar. Grev 28 Ağustos tarihinde sona erdi ve Larkin daha sonra grevci işçilerin yardım kuruluşlarının onlara artık grev ödentisini ödemeyi reddetmeleri üzerine geriye çekilmeye zorlandıklarını ileri sürdü. Protestan ve Katolik işçiler arasındaki bu ortaklık, çalışan sınıfların bu bölünmüş parçalarını ancak geçici olarak birleştirse de, sürekli bir birliğin örülmesiyle nelerin başarılabileceği çok açık bir şekilde gösterildi. Fakat açık olan bir başka şey de Orangizmin etkisiyle Orange hakimiyeti altında yönlendirilen kitlelerle böyle bir gelişmenin ne kadar uzak olduğuydu. Dipnot: Orangizm, Orange düzeni, Orange Order. 1795'te toprak sahibi protestanlar ve yoksul köylüler tarafından oluşturulan, Katolik köylüleri topraklarından kovmayı amaçlayan protestan örgüt. Bugünkü niteliğini 1880'den sonra kazanmıştır. Orange düzeni, kendi içinde hiyerarşik olarak örgütlenmiş localardan oluşmaktadır. Bu localarda protestan işçi ve köylüler, gösterişli bir kardeşlik kavramı altında, protestan hakim sınıflarıyla sözde bir kardeşlik elde etmektedir. İngiltere'ye sadık, Ulsterlı ve protestan üstünlüğü ideolojisi, protestan hakim sınıfların ezilen sınıfları kesin çizgilerle ikiye bölmesine ve ezilen sınıfların bir bölümünü kendine bağlamasına yaramaktadır. Orange adı William of Orange'dan gelmektedir. William of Orange, İngiliz burjuvazisinin temsilcisi olarak 1690 yılında feodal bir tehdit unsuru olarak görülen Katolik Kral 2. James'i yenilgiye uğratmıştı. Katolik İrlandalılar bu savaşta dinsel baskıların azaltılması umuduyla 2. James'i desteklemişlerdi. Gelen yenilginin ardından İrlandalılar üzerinde baskı yoğunlaştı. Böyle bir atmosfer altında 1911 yılında büyük ölçüde James Connolly tarafından organize edilen ve Falls yolundan azınlık bir fabrika işçileri grubunun da katıldığı Belfast keten kölelerinin grevi başladı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.